Çınaraltı. Sevgili TGRT FM dinleyicileri, Bir Çınaraltı programına hoş geldiniz. Bir haftalık bir aradan sonra yeni Bir Çınaraltı programında sizlerle beraber olmaktan dolayı mutluyuz. Sevgili dinleyiciler, Roma'da vaktiyle 8 yıl papalık tahtında oturan 4. Leon, 857 yılında bir gün hastalanmış, kısa bir süre sonra da son yolculuğuna çıkmıştı. O yıllar Ortaçağ Avrupa'sının en karanlık devrini yaşadığı yıllardı. Papalığın Hristiyan dünyasında münakaşa edilmez bir otoritesi vardı. Onlarca bu yüce makama bir an önce bir başkasının getirilmesi gerekiyordu. Seçilecek papanın her bakımdan bilgili, dirayetli, dürüst ve gerçek bir Hristiyan olması için kardinallerin ince eleyip sık dokumaları adet haline gelmişti. Bu sefer de öyle oldu. Soruldu, soruşturuldu. Sonunda İngiliz lakabıyla anılan Jean'ın papalık makamına getirilmesi kararlaştırıldı. Kendisi birkaç yıl önce Roma'ya gelmişti. Örnek bir din adamıydı. Bir süreden beri de pek ünlü San Martino Manastırı'nda din dersleri veriyordu. Dürüsttü. Çevresine saygı telkin ediyordu. Kısacası tam papa olacak adamdı. Yeni papanın gayreti ve çalışkanlığı sevgili dinleyiciler, kısa zamanda Vatikan ve çevresini dışına taştı. Bilginlerin hocası unvanı verildi papaya, bu İngiliz Jean'a. Hristiyan ülkelerde büyük bir ilgiyle karşılandı. Böylesine genç bir kimsenin böylesine bilgili olması gerçekten şaşılacak bir şey diyorlardı. Ne var ki sevgili dinleyiciler, yaşlılar arasında yeni papanın pek tekin olmadığına dair ileri geri konuşanlar oluyordu. Onlara göre yeni papa, papa olabilecek bir kimse değildi. Belki bilgiliydi, belki dürüsttü ama ondan papa olmazdı. Olursa işte böyle olurdu. Nesi var yeni papanın diye soruyorlardı. Halka hiç karışmıyor, kapandığı yerden çıkmıyor ve yeterince çalışmıyor diyorlardı. Göreceksiniz, onu papa yaptığımız için Tanrı bizleri nasıl cezalandıracak? Rastlantı mı değil mi bilinmez. Önce Tiber Nehri yatağından taştı sevgili dinleyiciler. Şehrin çukur semtlerini basarak her tarafı çamur içinde bıraktı. Derken arkasından yer sallanmaya başladı. Hem de nasıl bir sallanma? Günlerce, hatta haftalarca insanlar evlerinden içeriye giremediler. Dışarıda açıkta yatmak zorunda kaldılar. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi arkasından bir de çekirge istilası Roma'nın üzerine kapkara bir kabus gibi çöküp kalmaz mı? Meşhur yazar Boccaccio'nun altı ayaklı ve altı kanatlı diye bahsettiği bu çekirgeler tek bir gece içinde Roma çevresinde yeşil tek bir yaprak, tek bir ot bile bırakmadı. Evet, işin içinde muhakkak bir iş olmalıydı. Bu durum karşısında Papa susuyor. Afetler dizisinin sona ermesi için ne halkın huzuruna çıkıp dua okuyor, ne de Roma'yı takdis ederek bütün bu belaların savuşması için harekete geçiyordu. İngiliz Jan'ı Papa seçildiğinden beri halkın arasına karıştığını pek gören olmamıştı. Halbuki hastalar, yoksullar, dertliler, fukaralar, yaşlılar, sakatlar Papa'yı değil yakından şöyle bir uzaktan görüp dualarına amin diyebilmek için nasıl da yanıp tutuşuyorlardı. Derken Hazreti İsa'nın göğe çıkış yortusu geldi çattı. Şayialara, dedikodulara kulak verenler yortu merasimi sırasında genç papanın kendisini göstereceğini, merasime katılacağını öğreniyorlardı. Gerçekten heyecan verici bir hadiseydi bu. Bütün Roma halkı papanın görüneceği yortu gününü adeta iple çekmeye başlamıştı. Yortu günü geldi. Halk sokaklara, caddelere döküldü. Papalık korteji saraydan ayrıldığı zaman heyecan son haddini bulmuştu. Herkes ayaklarının üzerinde yükselerek kalabalığın arasında onu görmeye çalışıyordu. Neden sonra bir ses duyuldu. İşte Papa! Gerçekten de alayın başında Papa 8. Jan, süslü koşum takımlarıyla dikkati çeken beyaz bir katıra binmişti. Büyük bir şemsiyenin gölgesinde katır yavaş adımlarla kalabalığın arasında ilerliyordu. Peşinde ise papalığın yüksek rütbeli din görevlileri, kardinaller ve diğer ruhaniler vakar içinde yürüyorlar. Derken bir alkıştır koptu. Papayı bunca zaman görmeyen Roma halkı içtenlikle alkışlıyor, saygı ve sevgi gösterisinde bulunuyordu. Kalabalık dalgalanıyor, alayın geçmesi için bırakılmış aralık giderek kapanıyordu. Papa gençti. Bakışlarından zeki olduğu anlaşılıyordu. O yıllarda pek yaygın olduğu şekilde sakalsızdı. Bakışlarını halkın üzerinde dolaştırıyor ve hafifçe gülümseyerek onları takdis ediyordu. Hareketlerinde bir incelik, bir yumuşaklık vardı ki bu ilk bakışta herkesin dikkatini çekecek derecedeydi. Kortej Vatikan'dan ayrılmış Latran'a doğru ilerliyordu sevgili dinleyiciler. Alkışların, bağırışların arkası kesilmiyordu. Herkes görülmemiş bir saygı gösterisinde bulunmaktaydı ve bunda adeta birbiriyle yarışıyordu. İlahiler, dualar, sonra yine ilahiler alkışlara karışıyordu. Latran Meydanı, Colosseum ve San Clemente bu kortejin izleyeceği ananevi yol idi. Vakit ilerledikçe güneş giderek yükseliyordu. Sıcaklık da aynı derecede artıyordu sevgili dinleyiciler. Ama doğrusu ya, kimsenin sıcağı aldırdığı yoktu. Ne zamandır böylesine ihtişamlı bir merasimi izlemeye hasret kalmışlardı. Sıcağı düşünen mi vardı? Ne var ki durmadan itişip kalkışan kalabalığın önünde bulunanlar genç papanın yüzünün sararır gibi olduğunu fark etmişlerdi. Üstelik terlemeye de başlamıştı papa. Arada bir sanki ani bir sancı geliyormuşçasına yüzünü acıyla kastığı görülüyordu. Çok geçmeden papanın yüzü belirli bir şekilde katıldı. Anlaşılan keyifsizdi. Hatta belki de birden hastalanmış olmalıydı. Beyaz katırın üzerinde zorlukla durabiliyordu. Düşmemek için eğere tutundu. Sonra da bir çığlık koparttı. Kardinaller şaşırmışlardı. Koşuşanlar oldu. Biri papayı omuzlarından tuttu. Bu da fayda vermedi. Papa çok fenalaşmıştı. Bembeyaz kesilen dudakları titriyordu. Yüzü ter içinde kalmıştı. Ellerini karnına bastırıyordu. İlahiler kesilmiş, alkışlar durmuştu. İki kardinal papayı kollarının arasına alarak hemen oracıkta bulunan San Clementino Kilisesi'ne götürüp yere yatırdılar. Evet, bir yıldırımın düşüp de her yeri yakması nasıl bir anda olursa, hakikatin anlaşılması da bir anda oldu sevgili dinleyiciler. İlk olarak bağıranın kim olduğu bilinmiyor ama herkes bir anda donup kalmıştı. Papa meğer kadınmış. Böylesi inanılacak gibi değildi. Kalabalık yine bir dalgalandı. Her kafadan başka bir ses çıktı. Kadın mıymış? Papa 8. Can Hazretleri mi? Evet, Papa kadınmış. Gerçek bir rezaletti bu. Kadından bir papa olacak şey değildi. Çok geçmeden bir başka haber daha duyuldu ki bu öncekinden de müthişti. Kadın papanın sancıları tutmuş, çocuk dünyaya getirmek üzereydi. Rezaletin dik alası buydu işte. Halkın ilk şaşkınlığı geçtikten sonra sesler yükselmeye, yumruklar sıkılmaya başlamıştı. Hristiyanlık tarihinde bu yüce makama böylesine kara bir reke sürülmemişti. Halk papayı da, doğan kızını da yakalamak, parçalamak, yok etmek için birbirini çiğnemeye başlamıştı ki resmi görevliler bu taşkınlığa zor zar engel oldular. Zaten çok geçmeden buna da gerek kalmadı. Kadın papa da, yeni dünyaya gelen kızı da ölmüşlerdi. Varsa bir suçu, Tanrı huzurunda hesap verecekti. Evet, bütün bir Hristiyanlık alemini aldatmayı başaran bu kadın kimdi? Neyin nesiydi? Bu yüce makama nasıl geçmişti? Gerçek adı Jean olan bu kadın, Almanya'nın Mainz şehrinde dünyaya gelmişti. Bir İngiliz ailesinin kızıydı. Aşırı zekasıyla sivrilmişti. Büyüdükçe edebiyata merak salmaya başlamıştı Jean. Dünyayı gezip görmek için yerinde duramaz olmuştu. O zamanın şartlarında dikkati çekmemek için erkek kıyafetine bürünmüş, yanına bir de erkek arkadaşı katmış, yollara düşmüştü ve o zaman daha 18 yaşındaydı. Önce Atina'ya gitti. Orada çeşitli bilim dallarında okudu. Yunanca öğrendi, felsefe öğrendi. Ondan sonra oradan ayrıldı ve ailesinin vatanına, İngiltere'ye gitti. Oradan da Roma'ya geçti. Roma, o zamanlar Hristiyanlık dünyasının merkeziydi. Bilgisini burada rahatlıkla ilerletebilir, hatta bundan yararlanmanın yollarını da arayabilirdi. Yazık ki o sıralarda arkadaşı öldü. Jean yine gerçek kimliğini gizleyerek öğrencilerine açık hava dersleri vermeye başladı. Ünü giderek önce Vatikan'daki dini çevrelerde, sonra da bütün Roma'da ve yakın şehirlerde, kentlerde yayıldı. Konuşmalarını dinleyenler, böylesine genç birinin böylesine bilgili olması karşısında takdirlerini gizleyemiyorlardı. Öyle ki o sıralarda Papa 4. Leon ölünce yerine onu geçirmekte tereddüt bile etmediler. İngiliz Jean adıyla papalık makamına çıkan bu genç İngiliz kadını, önceleri akıllı uslu tutumuyla gerçekten müsbet karşılandı. Hayli zor meselelerin hakkından geldi. O sıralarda mukaddes Roma Cermen İmparatoru Lothar yaşlı ve yorgun olduğu için bir manastıra çekilmiş, yerine oğlu 2. Louis tahta çıkmıştı. İşte bu 2. Louis'ye tacını giydiren, burada konu ettiğimiz Papa İngiliz Jean idi. Müzik. Meşhur İtalyan yazarı Boccaccio'nun eserlerinde de yer yer konu olarak ele alınan bu kadın papanın zamanla gevşediğini, çalışma gücünü kaybettiğini ve duygularına kapıldığını okuyoruz. Saksonya'nın Roma'daki elçisi Lambert tarafından baştan çıkarılmış bu kadın ve giderek hattan uzaklaşmaya, kalabalık arasına çıkmamaya başlamış. Hatta büsbütün saraya kapanmıştı. Aşık olduğu Saksonya elçisi kısa bir süre sonra ortadan kaybolduğu için Papa Jean kaderiyle baş başa kalmış. Sırrını kimseler açamamıştı. Ta ki yortu günü düzenlenen dini merasimde sancısı tutup da çocuğunu dışarıda San Clementino Kilisesi'nde dünyaya getirinceye kadar. Koyu dindarlar böylesine rezilane bir hadisenin uydurmadan başka bir şey olmayacağını iddia ettiler. Ancak eski metinlerde papalık tahtına bir kadının çıkarıldığına dair sayısız vesika bulunmaktadır. Evet, ister efsane olsun, ister rivayet. Batı'da pek az konu üzerinde bu kadın papa konusunda olduğu kadar mürekkep akıtılmıştır. Zaten modern tarihçiler de tetkik ettikleri vesikaların ışığı altında bu hadisenin doğruluğunda ısrarla direnmektedirler. Sevgili dinleyiciler, kapı tokmağı deyip de geçmeyin. Kimi kaba saba görünüşlü, kimi gerçek bir sanat eseri olan kapı tokmaklarında bir bölgenin tarihi yaşıyor. Hem de 1000 yıllık, belki de 2000 yıllık bir tarih yaşıyor. Ülkemizin birçok köyünde, kasabasında, şehrinde biçim biçim kapı tokmakları var. Bunlar bu mevzuyla ilgilenenler için eşi bulunmaz birer araştırma konusu. Yerli halk belki bunun pek kıymetini önemsemiyor ama buralara yolu düşenler kapı tokmaklarıyla yakından ilgilenmekten, fotoğrafını çekmekten kendilerini alamıyorlar. Satılık olsa tokmağı söküp götüreceklerine inanın hiç şüphe yok. Anadolu'nun en ilgi çekici kapı tokmaklarının bulunduğu yerlerden birisi Erzincan'ın Eyin kazasıdır sevgili dinleyiciler. Bugünkü adıyla Kemaliye. Ne var ki günümüzde artık ne usta işi kapı tokmağı yapan var ne de yaptıran. Çünkü artık ev usulleri, ev modelleri değişti. Kapı tokmağına dönüp bakan bile yok. Demode oldu tabiri caizse. Büyük ahşap kapıların bu vazgeçilmez süsü olan tokmaklar hakkında geniş araştırmalar yapılmış. Sanatın kalıcılığı sayesinde yüzyıllar öncesinin sanatı böylelikle günümüze kadar ulaşmış sevgili dinleyiciler. Bu Eyn'deki tokmaklarında Van Gölü havalisinde ve Doğu Anadolu'da yaşayan vaktiyle Urartulardan günümüze kadar gelen bir sanatın mahsulü olduğu ortaya konulmuş. Urartular şeytanın evlerine girmemesi için kapıların üzerine değişik yılan motifleri işlerlermiş sevgili dinleyiciler. Gariptir, bugün bu yörede olsun, Eyn'de olsun kapı tokmaklarının süsleri arasında sık sık yılan motiflerine rastlanmaktadır. Selçuklu Türkleri de kapı tokmaklarına ehemmiyet vermişler. Bu sahada birbirinden güzel sanat eserleri ortaya koymuşlar sevgili dinleyiciler. Hislerini, heyecanlarını kapı tokmaklarının altına yerleştirilen levhalara işlemişler. Öyle ki onların zamanında bu motiflerin güzelliği doruk noktasına ulaşmış. Selçuklu ustaları devrin figürlerini kapı tokmaklarına da katmışlar. Eyin'de ilginç kapıların daha hiçbirine elektrik zili takılmamıştır sevgili dinleyiciler. Eyin'e benzeyen diğer Bayburt, Kemah gibi şehir merkezlerinde de öyle. Ev halkı olsun, misafir olsun, geldiğini belli etmek için kapı tokmağına uzanır. Kapı tokmakları Umumiyette iki bölümden oluşur sevgili dinleyiciler. Üste kocaman bir toprak vardır. Onun altında da bir halka vardır. Eve gelen misafir eğer erkekse üstteki tokmağı vurarak kapıyı çalar. Bundan çıkan mana bu. Gelen erkek, kadınlar ona göre hareket etsinler. Kaç göç zamanı, harem selamlık usulü malum. Ve erkekler karşılar, selamlık dairesini alırlar. Eğer gelen kadınsa veya çocuksa tokmağı değil, alttaki halkayı vurur. Bunun da manası eve gelen hanım veya çocuk, ona göre davranın. Tok tok tok sesini duyan gelenin erkek olduğunu anlar. Tık tık tık sesini duyan da gelenin hanım veya çocuk olduğunu anlar. İşte bu kültürel ve dini hususiyet daha minicik çocuklar arasında kendiliğinden gelişir sevgili dinleyiciler. Küçücük erkek çocukları halkaya elleri yettiği halde sırf tokmağı çalabilmek ve böylece erkek olduklarını ispatlayabilmek için ayaklarının üzerinde yükselirler. Bu manzarayı görmek gerçekten alaka çekicidir sevgili dinleyiciler. Evet, günümüzün modern duyuru vasıtaları yüzyıllar öncesinin bu ilgi çekici hususiyetine ulaşmamış. Ne var ki kapı tokmakları hızla gelişen şehirlenmeye, şehirleşmeye, kentleşmeye ayak uyduramıyor, birer ikişer yok olup gidiyorlar. Birer beton yığını halinde yükleşiyor modern yapılar ve bunlarla beraber üzeri işlemeli kapı tokmakları ve bu kapı tokmağı ile beraber her biri bir sanat eseri olan kapılar da kayboluyor. Bu ilgi çekici değerimizi, kültürümüzü kaybetmemek için son yıllarda çalışmalar yapılmıyor değil. Ama bu çalışmalar elbette ki kafi değil. Kendini kültüre, sanata adayan ve buna inanan kimseler her biri birer sanat eseri olan bu tokmakların korunmasını ve gelecek nesillere, gelecek kuşaklara intikal ettirilmesini isterler. Tek tük günümüzde bazı apartman kapılarında bazı tokmaklar görüyoruz. Yani bu adetimizi yaşatmak kabilinden, ama nerede o kanatlı kapılardaki eski tokmaklar, nerede şimdiki modern apartman daireleri kapılarındaki o küçücük, ezik, büzük efendim kapı tokmağı. Neredeyse çaldığı zaman sesini kendisine bile duyurmaktan aciz. Sevgili dinleyiciler, bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya yeni bir Çınaraltı programında tekrar sizlerle buluşmak umuduyla hepinize veda ediyoruz. Hoşça kalın.
Çınaraltı.